Ayrım 13.
Gri'ni anlamamıştı. Şaşkın şaşkın Bürtel'e baktı. Şövalye olarak haçların hayatından sorumluyum dedi. Sen şövalye değil, budala bir hayvansın. Bürtel dönüp haçın önünde tekrar diz çökmüştü. Gri'ni sessizce dışarı çıktı. Dışarıda bir hizmetçi ağlıyordu. Gri'ni kadının yanında durdu. Patronunuz büyük adam. Bana gelince ben galiba hapı yuttum. Bölüm 19. Shannon'un öldürülmesi olayı basında büyük tepkilere yol açtı. Solcu gazeteler bir türlü suçladılar ve gizli faşist kuruluşlara karşı sert tedbirler alınmasını istediler. Sağcı gazeteler Jano'yu komünistlerin öldürdüğünü yazdılar. Sebep olarak da grevin durdurulmasını Jano'nun istediğini yazdılar. Lomatin gazetesi komünistlerin harcadığı talihsiz delikanlı annesine tapardı gibisinden sözlerle dolu melodram bir yazı yazdı. Yalnızca Jolyon'un gazetesi kanlı olaya çok az yer ayırmıştı. Suçlu kim olursa olsun şiddeti lanetliyoruz. Bütün Fransızları barış içinde yaşamaya çağırıyoruz diyordu. Şairane sözdü bu ama hiçbir şey söylemiyordu. İki gün sonra olay meclise getirildi. Önergeyi Bürtel vermişti. Karışıklık çıkması beklendiği için dinleyici locaları hınca hınç dolmuştu. Oturum açılmadan salonda müthiş bir uğultu vardı. Milletvekilleri daha şimdiden tartışmaya başlamışlardı. Başkan Herriot cetveliyle kürsüye sık sık vuruyor ve bu haliyle öğrencilerine sinirlenen bir öğretmene benziyordu. Sonunda dayanamayıp çanı çalmaya başladı ve gür sesiyle bağırdı. Susun! Kısa bir sessizlik oldu. Fakat Bürtel kürsüye gelirken solcu milletvekillerinin oturduğu taraftan büyük bir gürültü yükseldi. Katil diye bağırıyorlardı. Milletvekilleri sıra kapaklarını vuruyor, büyük bir çatışma çıkmasından korkan idare amirleri endişeli endişeli dolaşıyorlardı. Her yol çok güçlük çekecekti anlaşılan. Neden sonra gürültü biraz yatıştı da Bürtel konuşabildi. Bana katil diyenler kim? Günahsız ve saf bir işçiyi kendi elleriyle öldürenler, kanla boğanlar kimler? Komünistler değil mi? Kopan gürültü onun sesini bir anda bastırdı. Bürtel konuşmaya devam ediyor fakat sözleri anlaşılmıyordu. Tek tek kelimeler anlaşılıyordu. Zavallı bir anne. Anarşi hüküm sürerse bunun başarısızlığı. Suç ortağı Viard. Hükümet sıralarında oturan Viard dalgın ve umursamaz bir rahatlık içinde önündeki kağıda gemi resimleri çiziyordu. Bürtel'in ne kendisi ne söyledikleri korkutmuyordu onu. Meclis çoğunluğuna beceriksiz bir saldırıydı herifinki. Viard başka şeyi, grevi nasıl durduracağını düşünüyordu. Bazı radikaller daha şimdiden homurdanmaya başlamışlardı. İşçiler direniyor, patronlar da taviz vermeye yanaşmıyorlardı. Alkışlar ıslık seslerine karıştı yine. Bürtel kağıtlarını toplayarak kürsüden iniyordu. Bir gün önce sosyalistler hükümet adına radikal bir sözcünün konuşmasını uygun görmüşlerdi. Daha akıllıca olacaktı böylesi. Başkan Tesa'ya söz verince sosyalistler toplu olarak alkışladılar onu. Sağcılar susmuştu. Tesa konuşmasına başlayınca sesler kesildi. Jano'nun ölümüne ne kadar çok üzülmeleri gerektiğini anlattı, ülkeyi iç savaşa sürüklemek isteyenleri lanetledi. Verdun'u savunanları göklere çıkardı ve Victor Hugo'dan pasajlar okudu. Herkes şaşırmıştı. Milletvekilleri birbirlerine bakıyorlardı. Tesa birden Viard'tan yana döndü. Fabrikaların işgaline göz yummakla hükümet şiddet hareketlerini haklı çıkarıyor. Bunu üzülerek görüyorum. Ve sosyal adalete inanmış bir halk cephesi milletvekili olarak burada söylüyorum. Öylesine beklenmedik bir şeydi ki Tesa'nın dönekliği, kimse toparlanıp da bir söz edemedi. İlk ayılan Bürtel oldu. Ayağa fırladı. Hem alkışlıyor hem bravo diye bağırıyordu. O zaman bir gürültü koptu salonda. Bütün sağcılar ve radikallerin yarısı alkışlıyorlardı artık. Helio bu grubu yatıştırmak için boşu boşuna uğraştı. Beceremedi tabii. Alkışlayanlar avuçlarını birbirine vururken yenilgiye duydukları öfkeyi, halk cephesine olan düşmanlıklarını, son haftalarda çektikleri korkuyu kusuyorlardı. Radikallerden yarıya yakın bir kısmını alkışlarken görmek bir yerde haklı bir endişeye sürükledi. Şimdi halk cephesinin geleceği ne olacaktı? Gerçi Tesa sözü dolaştırıp bu sefer de hükümete güvenmek gerektiğini söylüyordu. Ama herkes gönül almak için böyle davrandığını gayet iyi anlamıştı. Tesa'dan sonra kürsüye bir komünist milletvekili geldi. Yüzü mavi çizgilerle kaplı kuzeyli bir maden işçisiydi. Hükümetin faşist katillere kesin biçimde engel olmasını şart koşuyoruz dedi. Milletvekili Brutol'ün gizli ve kirli dolaplar çevirmesine engel olmalıyız. Bu söz üzerine sağcılar sataşmaya başladılar ona. Brutol salondan çıktı ama taraftarları tam bir saat bağırıp çağırdılar. Sosyalistler olup bitene yabancıymışlar gibi hareketsiz kalıyorlardı. Komünistin sözlerini pek aşırı bulmuş olmalılardı. Sonunda Herio şapkasını alıp çıktı. Oturum kapanmıştı. Milletvekilleri de dinlenmeye avluya çıkan okul çocukları gibi birer birer koridorlara ve büfeye dağıldılar. Radikallerin meclis grubu toplandı. Bazı milletvekilleri Tesa'nın yaptığı konuşmayı onaylıyordu. Kimisi de ülkenin bize bağladığı umut boşa çıktı diyor ve halk cephesinin arasına ilk anlaşmazlık zehrinin sızdığını, sağcı komploların başarı kazandığını ekliyorlardı. Tesa boynunu bükerek cevap veriyordu. Halk cephesini ve partiyi kurtarmak istedim. Uzun tartışmalardan sonra radikaller gelecekteki tutumları konusunda sosyalistlerle anlaşmaya karar verdiler. Bu arada işçilerin fabrikalardan çıkarılmasını uygun karşılayacaklarını da söyleyeceklerdi. Sosyalistler hemen cevap vermedi. Viard, Desire'nin ne düşündüğünü öğrenmek istiyordu. Herio, dinleyicileri hayal kırıklığına uğratan bir teklif yaptı. Brutol tarafından verilen önergenin gece oturumunda tartışılmasını, şimdi ise salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili bir kanun tasarısının görüşülmesini istedi. Bunun üzerine Brutol oturduğu yerden bağırdı. Radikal beyler korkuyor. Monsieur Viard ise Moskova'dan direktif bekliyor. Bir sosyalist fırladığı gibi Brutol'un üzerine atıldı. O da sosyaliste saldırınca ortalık karıştı. İdare amirlerinden biri duvarın köşesine sıkışıp kalmıştı. Başkan çan çalıp duruyordu. Ortalık yatışınca milletvekilleri büfeye gittiler. Susamışlardı. 30 kadarı oturumu izlemek için salonda kaldılar. Raportör monoton sesiyle kanun tasarısını okuya dursun, onlar gazetelere göz atıyor veya seçmenlerine mektup yazıyorlardı. Viard, Desire'yi görmeye çok isteksiz gitti. Bir bakan olarak daha düne gelinceye kadar bir türün çetesini desteklediği bilinen bir kapitalistin ayağına gidip fikrini almak onuruna dokunuyordu. Fakat başka çaresi yoktu. Grevler durmak şöyle dursun, dalgalar halinde dört bir yana yayılıyordu. Sanki bütün Fransa grev yapıyordu. Paris'te başlayan hareket ülkenin öbür bölgelerine sıçramıştı. Otobüsler çalışmıyor, gemiler limanlarda demir atmış, öylece duruyordu. Her gün beklenmedik yeni bir grev olayı karşılarına çıkıyordu. Aktörler bir tiyatroyu işgal ediyor, gişeler kapanıyor, mezarcılar bile çalışmayı reddediyordu. Buna karşılık işverenler de direniyor, hatta bazıları bize göre hava hoş, her şey batsın daha iyi diyorlardı. Ülkede hayat felce uğramıştı. Desire kapitalizmin en önemli temsilcisiydi. Onunla anlaşmak, paylaşılacak koz varsa onunla paylaşmak gerekiyordu. Desire merakla sordu. Nasılsınız? Teşekkürler, çok yorgunum. Anlıyorum, böyle bir grevi yönetmek. Sizin için üzülüyoruz biz de. Bu konuyu konuşmaya geldim. Siz ne diyorsunuz, söyleyin bana. Aziz dostum, siz bir bakansınız. Ben de basit bir iş adamı. Emirlerinizi bekliyorum. Viard çekip gitmek istedi bir an. Sorumlu kişi olduğunu düşündü ve vazgeçti. Onurunun kırılmış olmasına göz yumarak şirin görünmeye çalıştı. Neden böyle ineri sözler söylüyorsunuz anlamıyorum dedi. Yok, ineri konuşmuyorum. Kendimi savunuyorum. Siz kendiniz karar verin. Grevcilere karşı sert davranmanızı istesem ileride diyeceksiniz ki savaş ve kargaşalık isteyen 200 aile ülkeyi cennet yapmamıza engel oldular. Bekliyorum onun için. Belki gerçekten sihirbazlığınız vardır. Her şeyi düzeltirsiniz. Belki de tam tersi olur. O zaman işçiler de hiçbir şeyi değiştirmediğinizi, değiştiremeyeceğinizi görecekler. Benim sözüm yok. İşi zamana bırakıyorum. Nasıl olur? Tesa bugün işçilerin fabrikalardan atılmasını istedi. Dostumuz Tesa hep böyle ateşlidir. Ben beklemeyi uygun görüyorum. Polis tedbirleri alınmasına karşı değilim. Yalnız her şey vaktinde yapılmalı. Marjen'in tablosunu nasıl buluyorsunuz? Sizinki kadar güzel değil ama şu yeşiller... Desire konuşmayı ısrarla resim konusuna döküyordu. Oysa Viard resim konuşacak halde değildi. İzin isteyip ayrıldı. Ne yapmalı? Desire karışık bir oyun oynuyor. Hükümet eden çoğunluğu bölmek istiyor açıkça. Şimdi radikallerin yarısı Tesa'yı destekliyorlar. Öyleyse... fabrikaları boşaltırmalı mı? O zaman da işçiler komünistlerin peşinden gidecekler. Bu devrim demektir. Pis bir oyun. İki halde de kazanmıyorsun, kaybediyorsun. Riyard uzun süre kıvrandı durdu. Yorgunluğu onu bekleyişe itiyordu. Beklemek. Çocukluğundan beri sıcak ve yakın bir dost gibiydi. Ömrü boyunca beklememiş miydi Riyard? Seçimlerde kazanacağı günü, uygar ilerleyişin zaferini, büyük ve genel barışı beklemişti. Özel hayatında da mutluluğu, şan alacağı ve gönül rahatlığıyla dinleneceği günleri beklemişti hep. Desire her şeyi zamanın akışına bırakmakta haklıydı. Beklemek gerekiyordu. Herkesin aklı başına gelecekti. Önemli olan gereksiz davranışlardan kaçınmaktı bugün. Gece oturumundan önce Viyar'da gizli polisin bir raporunu getirdiler. Raporda grevcilerin ikiye bölünmek üzere oldukları yazılıydı. İşçi çoğunluğu grevin durdurulmasından yanaydı. Sel fabrikasında uzlaşma taraftarları gittikçe çoğalıyordu. Viyard gülümsedi. Grevin kesin bir başarısızlıkla bitmesi sağcı radikallerin eline büyük bir koz verecekti. Buna engel olmak gerekiyordu. Pazarlıkla bir anlaşmaya varılabilirdi. Zaman bize çalışıyor diye mırıldandı. Geceki oturumda radikaller diş geçiremedi. Hükümet önergeyi Viyard'ın ağzından iki yönlü bir açıklamayla cevapladı. Hem işçilerin çıkarlarını savunmak hem kanunlara saygı gösterilmesini sağlamak zorundayız deniyordu. Sağcılar protesto ettiler. Sosyalistler alkışladı. Radikaller susuyordu. Tessa oturduğu yerden bağırdı. Fabrikaları boşaltıramazsanız halk oyu sizi silip süpürecektir. Sıra kapakları vuruldu yeniden. Bol bol bağırıştılar milletvekilleri. Viyard'ın yüzüne kederli bir gülümseyiş gelip yerleşmişti. Bıkmıştı Viyard. Tessa günün adamı olmuştu. Onu tebrik ediyorlar ve Mirabeau'ya, Lafayette, Gambet'e benzetiyorlardı. Gündüz oturumunda yaptığı konuşmanın sarhoşluğu içindeydi daha. Onun tadını çıkarıyordu. Kendini büyük bir halk adamı ve hürriyetin koruyucusu olarak görüyordu. Yokuşu tırmanıyorum diyordu. Evine döndüğünde bitkin fakat mutluydu. Karısı her zamanki gibi yatakta kendisine sıcak su banyosu yaptırıyordu. Lucien evde yoktu. Paris'teki son zambaralığına çıkmıştı. Tessa başarısını mutlak anlatmak istiyordu. Kızının Demis'in odasına girdi. Ona meclisteki konuşmasını mimiklerle bir aktör gibi oynayarak alkışlara varıncaya dek anlattı. Öylesine dalmıştı ki Denis'e bakmıyordu bile. Denis allak bullak olmuştu. Son günlerde babası üzerine çok düşünmüştü. Daha bu kış politikadan hiç anlamadığı günlerde babasının sıkıcı ama şerefli işler yaptığını düşünürdü. Artık toplantılara gitmeye, gazeteleri başka bir gözle okumaya başlamıştı. Babasının yemek sofrasındaki konuşmaları dayanılmaz bir işkence olmuştu bu yüzden. Her geçen gün biraz daha iyi anlıyordu ki babası pis ve oportunist bir politikacıdır. Paris'in o günlerdeki havası Denis'i çepeçevre sarmıştı. Miko'nun sel fabrikasındaki grevcilerin başında olduğunu gazetelerden öğrenmişti. Genç adama sonsuz güveni vardı. Zaten grevi eşitlik uğrunda girişilmiş bir savaş kabul ediyordu. Janon'un öldürüldüğünü duyunca Miko'nun sözünü hatırladı. Sözler ve davranışlar inançla gerçeklik kazanır demişti. Denis ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Utangaç bir kızdı. Büyük sözlerden, jestlerden çekiniyordu. Ah, geçmişte yaşadığı hayatı şöyle bir silkeleyişte kaldırıp atabilse. Miko'ya akıl danışmak istiyordu. Ama şimdi Miko'nun işi başından aşkın. Babası da kalkmış vır vır ediyor, yaptığını marifetmiş gibi anlatıyordu ona. Birden susturdu onu. Yeter dedi. Tessa şaşkınlıkla baktı kızına. Denis'e ne olmuştu? Denis ayaktaydı. Uzun ve ince görünüyordu. Sert ve ciddi bir güzelliği vardı. Öfkeli gözlerini babasına dikmişti. Neyin var senin dedi Tessa. Artık dinleyemem seni. Üzülmeni istemiyorum. Ama çok kötü şeyler söylüyorsun. Ben de senin gibiyim belki. Fakat başka türlü yaşamalıyız. Kötü bizimki. İşkence bu. Odadan çıktı. Tessa öfkeyle karısının yanına girdi. Kızın da senin gibi dedi. Bu sizin illetli dindarlığınız. Cennet, cehennem, şeytan götürsün. Alay etmek kötüdür Paul. Alay mı ediyorum? Hepiniz çıldırdınız siz. Hür düşünceli bir adamım ben. Cehenneme giderim, daha iyi. Tessa soluğu Paulette'in yanında aldı. Kadın onu yatıştırmak için boş yere uğraştı. Benim küçük bebeğim, sarıl bana diyordu. Kılı bile kıpırdamıyordu Tessa'nın ve söyleniyordu boyuna: hepsini şeytan götürsün. Bölüm 20. Shannon'un annesi Clemence Duval geçimsiz görünürdü ama çok iyi kadındı aslında. Romatizmalı elleri, sarılığını yitirip grileşmeye yüz tutmuş saçları, ışıl ışıl yanan gözleriyle gençliğinde güzel olduğunu gösteren bir havası vardı. Ev işleri görüyordu. Bekar odalarını derleyip toplar, yerleri siler süpürür, bazen sökük diker, bazen de çamaşır yıkardı. Hayatını böyle kazanıyordu. Eskiden daha da güç şartlar altında yaşamıştı. Savaşın bitmesine yakın kocası ölmüş, Clemence kucağında iki çocukla ortada kalmıştı. Bir binanın 7. katındaki daracık odada ufacık sobasıyla büyük annesinden yadigar karyola arasında ne zor günler geçirmişti. Gün olur bir kova kömür almaya parası olmaz, çocuklar tir tir titrerlerdi. Kimi zaman Jano'ya yeni çamaşır, Anet için ders kitabı almak gerekirdi. Bütün güçlüklere rağmen Clemence ikisini de yetiştirmiş, büyütmüştü. Anet bir elektrikçiyle evlenmişti. Lyon'da oturuyordu şimdi. Jano da sen fabrikasında çalışıyordu. Büyük bir şanstı bu. İşe ilk gideceği gün Clemence oğlunun eline bir şişe şarap tutuşturmuştu. Paris'in kenar mahallelerinde Jano yaşındaki genç insanlar iş bulmak umuduyla bir fabrikadan öbürüne koşarlar ve bütün kapılarda şu yazıyı okurlar: İşçi istemiyoruz. Çırak olarak bile alan yoktu onları. Komşu kadınlar hep o yaştaki çocuklarının iş bulamayıp aileye yük oluşundan dert yanardı. Clemence Jano ilk maaşını ona getirdiği zaman Clemence gözlerine inanamamıştı. Oğlunun hep girişken ve neşeli oluşu onu böbürlendirirdi. Jano'nun alaycılığı, herkese sataşmayı, kavgayı sevişi Clemence'i tedirgin ederdi. Korktuğu felaket çok çabuk gelmişti başına. Kaç kere de söylemişti deli oğlana: Jano onun gözünde soytarılık yaparsa bir tokatla cezalandırılacak bir çocuktu hala. Jano toplantılara gitmeye başlayınca Clemence kuşkulandı. Yüreği sanki gelecekteki tehlikeyi sezmişti. Boş ver bunlara sen diye oğlanın başının etini yer, onu korkutup vazgeçirmeye çalışırdı. Jano ise böyle zamanlarda işi hep espriye boğardı. Bir bahar, bir Mayıs günü Jano annesinin yanından kırmızı bayrakla geçmişti. Clemence kiliseye gitmezdi. Tanrı'nın varlığını erişilemeyeceğini düşünürdü. Ama o gün Jano'yu kırmızı bayrakla görünce haç çıkardı. Oğlunun başına bir iş gelecek diye korkuyordu. Sonra grev patlak vermişti. Onun aklı grevin böylesini almıyordu. Grev dediğin işi bırakıp evde beklemekti. Eskiden böyle gürültüsüz olurdu. Fakat bunlar fabrikaya yerleşmişlerdi. Pisi pisine yakalanacaklardı. Clemence oğlunu ayıplıyor, eve dönmesini söylüyordu çocuğa. Oğlan dinlemiyordu ki. Her akşam Jano'ya kaynamış yumurta, peynir ve sosis götürüyordu. Para sıkıntısı çektiği için üzülmüyordu. Kendisi için değil, oğlu için endişeleniyordu. Ve sonunda felaket haberi gelmişti. O günden bu yana Clemence sanki dilini yutmuştu. Ne komşuları ne de Jano'nun arkadaşları onun ağzını açıp da söz ettiğini görmediler. Cenaze götürülürken sessizce ağlıyordu. Onun gerisinde Jano'nun halası ve çocukları, daha gerilerde kendi komşuları vardı. En arkadan Miko ve sen işçileri adına bir grup geliyordu. İşçiler kesin sonucu alıncaya kadar fabrikayı terk etmemeye karar vermişlerdi. Bu yüzden cenaze töreni çok sessiz, çok gösterişsiz oldu. Jano'yu şehir dışındaki mezarlıklardan birine gömdüler. Yakıcı ve sıcak bir yaz sabahıydı. Ortalığı çiçek kokuları kaplamıştı. Kuşlar ötüşüyordu. Kimse nutuk söylemedi. Jano'nun arkadaşları tek tek Clemence'in elini sıkıp başsağlığı dilediler. Orada olayı hatırlatan tek şey Miko'nun taşıdığı çelenge sarılmış kırmızı kurdeleydi. İşçiler cenazeden döndüklerinde torna işçisi Silvian onlara çıkıştı. Kimi nutuk söylüyor burada dedi. Kimi de tavuk gibi boğazlanıyor. Polis bir yerde doğru bilgi vermişti. Sel fabrikasında durum gerçekten karışıktı. 2 haftalık grev işçilerden bir kısmını yıldırmıştı. Şimdi işçilerin kadınları yalnızca yiyecek getirmeye gelmiyorlardı fabrikaya. Bol şikayet de getiriyorlardı. Para tükenmiş, bakkal, kasap, veresiye mal vermiyorlardı. Jano'nun vurulması grevcileri birkaç saat süren büyük bir öfkeye sürüklemişti. Katilleri yakalamak ve intikam almak istiyorlardı. Miko güçlükle yatıştırdı onları. Akşam olunca öfkeleri sönmüş, içlerini yeniden umutsuzluk kaplamıştı. Evdekiler aç diye düşünüyorlardı. Grev başlayalı kaç gün oldu? Onun hesabını yapıyorlar. Sonuç ne? Hiç gibisinden söyleniyorlardı. Fabrika yöneticileriyle el altından anlaşanlar vardı aralarında ve bunlar çeşitli söylentiler çıkarıyorlar. Mal ısmarlanmadığı için fabrikanın Ocak ayına kadar kapalı duracağını yayıyorlardı. Polis güya binaları boşaltın yoksa gaz kullanacağız demişti. Durumdan memnun olmayanlar Silvia'nın çevresinde toplanıyorlardı. Silvian dengesiz bir adamdı. Grevin başında fabrikayı çalıştırmayı ve fabrika yöneticilerinin yerine bir işçi komitesi seçmeyi teklif etmişti. O zaman dalga geçmişlerdi bu teklifle. Silvian da öfkeyle, "Öyleyse biz kaybederiz. Desire çok kolay bekleyebilir ama biz bekleyemeyiz." demişti. Karısı gelip evde süt bile alacak para kalmadığını söyleyince Silvian patlamıştı. "Artık yeter bu menet grevden çektiğimiz." İster nöbetine yakalanmış gibi konuşuyor ve sesinden ağlamak üzere olduğu anlaşılıyordu. Çevresine her gün yeni taraftarlar buluyordu. Gizli oylama yapılsa 18 bin işçiden 10 bininin grevden vazgeçilmesini isteyeceğini ileri sürüyordu. Biko ise bu işin bir onur ve şeref meselesi olduğunu, açık oylama yapılmasını istiyordu. Arkadaşlarının sağlamlığına pek güveni yoktu. Yenilginin yaklaştığını Miko bile seziyordu. Desire fabrikada olup bitenlerden haberliydi. Grevi baltalamak için harekete geçti, Pierre'i ikinci defa yanına çağırdı. "Günaydın heyecanlı dostum, çok iyi görünüyorsunuz. Buraya kapanmak yaramış size. Grev komitesine tekliflerim var. Siz de komitedeymişsiniz, öyle söylediler bana. Günlük ücretler ve iş saatleriyle ilgili isteklerinizi kabul ediyorum. Toplu sözleşme ve ücretli tatil isteklerinizi reddediyorum. Onların gerçekleşmesi mucize olur. Siz daha güveniyor musunuz Liyar'da? Ama belli olmaz. Bir mucize yaratıverir. Bana gelince, siz bu grevi durdurmazsanız fabrikayı kapatacağım. Teklifinizin kabul edileceğini sanmıyorum." Her zaman heyecanlı ve dostça davranan Pierre bu defa kuru ve soğuktu. Desire onun düşman gibi durduğunu sezmişti. "Neden kızıyorsunuz? Kapitalistim ben. İşçiler de haklı kendilerine göre. Ama siz et değilsiniz, balık değilsiniz ve biftek olmak istiyorsunuz. Kanlısından hem de. Hayal bunlar. Toplu sözleşmeye neden ihtiyacınız olsun? Ne kadar yırtınsanız insanlar değişmeyecek ki. Hep aynı onlar. Onlara inanıyorum ben.